Huzur arayan topraklar.
Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programından merhaba diyoruz. Türkiye saatleri 10.31'i gösteriyor. Gününüzün güzel geçmesini dileyerek başlıyoruz programımıza. Bu programda can yakıcı bir konuyu, terörü ele alacağız. Küreselleşen dünyada uluslararası olma özelliğini taşıyan teröre karşı mücadeleyi konuşacağız. Uluslararası kuruluşların teröre karşı tutumunu ve yapılması gerekenleri değerlendireceğiz. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Tekrar edelim. 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha söyleyelim. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr. Stüdyoda değerli konuğumuz Doçent Doktor Haldun Yalçınkaya ile birlikteyiz. Konuğumuz TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Sayın Yalçınkaya ile terör ve teröre karşı uluslararası mücadeleyi konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İsterseniz terör ve terörizm kavramlarıyla başlayalım. Terörün farklı tanımları yapılıyor. Bu tanımların ortak noktasını şöyle özetlemek mümkün. Politik amaçları gerçekleştirmek amacıyla hedef toplumda korku ve dehşete yol açacak şiddet eylemlerinde bulunmak ve şiddet tehditinde bulunmak. Terörizmi ise araştırmacılar siyasal amaçlar için örgütlü, sistemli ve sürekli terör kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir strateji anlayışı olarak tanımlıyor. Sayın Yalçınkaya, terörizmin amaçları, unsurları nasıl bir olgu olduğu üzerinde kısaca duralım, bir çerçeve verelim sayın dinleyicilerimize. Daha sonra ulusal güvenlik, tehdit ve risk algılamasında terörün yerini değerlendirerek devam edelim.
Öncelikle terörizme ile ilgili hususları çok güzel bir şekilde ortaya koydunuz. Dinleyicilerimizin de anlayabilmesi için aslında şöyle bir ayrım yapabiliriz. Bildiğiniz üzere insanlık yüzyıllardır savaşıyor, savaşlar oluyor ve savaşlarda esasen bir düello söz konusu, yani iki taraflılık söz konusu. Bir saldıran taraf var, bir de hedef olan taraf var. Ve hedef olan tarafta kurban olan aynı kişi. Yani iki tane tarafta, bir taraf saldıran, bir tarafta saldırılan. Şeyde ise, terörizmde ise üç ayaklı, üç saç ayağı var. Bir saldıran var, iki kurban taraf var, üçüncüsü de hedef taraf var. Yani hattı zatında hedef kurban olan, yani terör eylemine, şiddet eylemine muhatap olanlar terörün hedefi değil. Hedefi bunu izleyenler ve bunu takip edenler. Dolayısıyla terör eylemi gerçekleştirildikten sonra kurban olanlar, işte hayatını kaybetme, yaralanma, çok acı olaylar. Bundan daha da etkili olanı aslında dinleyici kitlesi, hedef kitle diğerleri ve diğerlerine vermiş olduğu mesaj. Ve burada da yarattığı korku. Terörün en temel amacı bu. Öte yandan yine sorunuza dönecek olursak, işte unsurları ve nasıl bir olgu olduğu üzerine nasıl bir olgu olduğunu sormuştunuz. Bununla ilgili 3 tane bakış açısı var. Bunlardan bir tanesi terörizmin bir savaş olduğuyla ilgili. İkinci bakış açısı terörizmin bir suç olduğu, yani yasal düzlemde tanımlanmış bir suç olduğu. Üçüncüsü de bir hastalık gibi değerlendirilmesi gerektiği. Eğer bir savaş olduğu değerlendirilirse o zaman askeri tedbirler, Ki 11 Eylül sonrası o dönemin Amerikan başkanı teröre karşı savaş ilan etmişti ve bu da çok eleştirilmişti.
Dünkü açıklamalar da öyleydi. Evet. Brüksel'deki saldırıdan sonra.
Bu aslında sonuç alıcı bir unsur olmadığı görüldü dünya tarafından. İkincisi normal bir kriminal suç gibi değerlendirilmesi, işte adam öldürme, hırsızlık, gasp vesaire gibi tanımlanmış bir suç şeklinde değerlendirilmesi. O zaman da sadece polisiye ve kolluk tedbirleri alınıyor.
Hani organize suça yönelik bir polisiye tedbiri gibi.
Evet, kolluk güçlerinin, jandarma ve polisin aldığı tedbirler. Aslında bunun da çok da yeterli olmadığı görülmüş vaziyette. Ve üçüncü boyut geliyor, aslında hastalık gibi değerlendirilmesi gerekti. Çünkü toplumun ürettiği bir nevi bir kanserli hücre gibi ve aslında bununla karşı olan tedbirlerde son derece kapsamlı olması gerekiyor. Açıkçası son dönemlerde olan ve aslında 10 yıllardır devam etmekte olan, dünyayı saran bu terör olgusu ve Türkiye olarak biz bunu daha önce Asala terörüyle, sonra PKK ile yoğun bir şekilde yaşadık. Bunu hastalık olarak ele alıp kapsamlı bir şekilde hem polisiye tedbirler, hem askeri tedbirler, hem de toplumsal tedbirler şeklinde özetlenecek şekilde hem önleyici tedbirler, hem de semptomları giderici, hem de sonrasında topluma tekrar entegre edici tedbirler, teröristleri entegre edici, işte suç cezaevlerinde tutulmalarından orada topluma tekrar entegrasyonuna kadar kapsamlı bir yaklaşım aslında en doğru yaklaşım olarak gözüküyor. İçinde yaşadığımız dönemde de işte çok yakın IŞİD saldırıları ve PKK terör örgütünün yapmış olduğu Türkiye'de ve IŞİD'in dünyada yapmış olduğu ve Türkiye'de yapmış olduğu eylemleri düşündüğümüzde kapsamlı yaklaşımın en doğru ve rasyonel yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Bazı sayısal bilgiler vermek istiyorum. Dünya genelinde 1987'de terörist eylem sayısı 666. 1996 yılında ise 296. Eylem sayıları düşerken can kayıplarının sayısının arttığını görüyoruz. Asya'da 1992'de 13 terörist eylemde hayatını kaybedenlerin sayısı 25 iken 1995'teki 16 eylemde 5639'a yükselmiş can kaybı. Avrupa'da 1992'de 113 eylemde 65 kişi hayatını kaybetmiş. 1996'daki 121 eylemde 503 kişi hayatını kaybeden sayısı olarak yükselmiş görüyoruz. Uluslararası Terörle Mücadele Merkezi'nin verilerine göre ise 2011 yılında dünya çapında gerçekleşen terör sayısı 10 binin üzerinde. Bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 12 binden fazla. Can kayıplarında yıllara göre olağanüstü farklılıklar uluslararası terörizmin daha ender ama daha acımasız boyutlarda faaliyetlerini gösteriyor bize. Yakın geçmişte 13 Kasım'da Paris'te terör saldırıları yaşandı. Dün 22 Mart'ta Belçika Brüksel'de terör saldırıları oldu, can kayıpları oldu. Son 5 ay içerisinde de ülkemizde Ankara ve İstanbul'da terörün acı sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Terör eylemlerinde silah ve hedefler açısından da değişimler söz konusu. Tokyo metrosundaki eyleme baktığımızda sarin gazının kullanıldığını görüyoruz 1995'te. Bu da teröristlerin biyolojik, kimyasal veya nükleer silahları elde edebileceklerini gösterdi dünya kamuoyuna. 20. yüzyılın sonlarına kadar terör saldırıları devlet adamlarına yönelikti. Artık günümüzde daha çok sivillerin yoğun olarak bulunduğu alanlara ve sembol hedeflere yönelmiş durumda terörizm. Uluslararası terörizmin dönüşümü ve terörizmle mücadele konusunda değerlendirmeleriniz nelerdir? Uluslararası kamuoyunun muhalefet düzeyi ve uluslararası işbirliği konusunda neler söylersiniz?
Aslında sorunun yanıtı sorunun içinde de gizli. Şöyle ki yanıtta vereceğim şey, uluslararası kamuoyunda terörizme ve terörle mücadele konusunda bir konsensüs yok. Bir ortak anlayış bulunmamakta. Şöyle ki aslında verdiğiniz rakamlarda, işte Uluslararası Terörle Mücadele Merkezi'nin rakamlarında 1990'lı yıllara dair bazı rakamlar verdiniz. Çok açıkça görülüyor ki bu rakamlarda PKK terör örgütünün Türkiye'de yapmış olduğu terör eylemlerine dair rakamlar bulunmamakta. İşte tam bu noktada da ortak görüş birliğinin olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü biz 10 yıllardır PKK'nın terörist örgüt olduğuyla ilgili bir anlayış gelişmesini, uluslararası kamuoyunda anlayış gelişmesini istedik. Ve çok uzun ve kanlı bir dönemden sonra ancak uluslararası kamuoyunda
terör listelerini
alınabildi. Bu alınmadığı dönemlerde bunu dahil etmediler istatistiklere. Ve şu anda da aslında Türkiye işte DAEŞ'e karşı ya da IŞİD DAEŞ ne deniyorsa karşı yapılan bu mücadelede şu anda PKK tarafından desteklenen ve onun bir alt örgütü gibi davranan ve sıkı ilişkileri olan PYD'nin DAEŞ'e karşı mücadele ettiği için bunu kabul edelim. Bunu legalize edelim ya da işte kabul edilebilir, destekleyelim gibi bir yaklaşım var. İşte burada da işte şeytanı alt etmek için düşmanla işbirliği yaparım gibi bir anlayış var. Bu son derece sakıncalı ve ileride bize çok kötü sonuçları olacak. Daha doğrusu dünya medeniyetine çok kötü sonuçları olacak bir husus ortaya çıkarıyor. Şöyle ki uluslararası kamuoyunda şu anda Türkiye PYD'nin PKK ile bağlantılı bir terör örgütü olduğu yönünde bir ikna çalışmasına girdi. Neden bununla uğraşıyoruz? Bu ikna ile çalışacağımızda teröristle mücadele edelim. Yani DAEŞ gibi çok daha kötü, dünya açısından çok daha kötü adlandırılan bir terör örgütüne karşı mücadele etmek için dünya açısından daha az kötü, Türkiye için çok büyük kötü olan PKK ve onun alt örgütünü legalize etmek son derece sakıncalı bir davranış. Çünkü işte Türkiye'yi görüyoruz. Yani şu anda Türkiye'de PKK'nın gerçekleştiği terör eylemleri Suriye topraklarında ve iç savaşında şeylerin, taktiklerin ve lojistiğin aktarıldığı ve transfer edildiği bir alan haline geldi. Sözün özü, uluslararası kamuoyu özellikle 2000'li yıllarda bir tek 1373 sayılı kararı alıp 11 Eylül saldırıları sonrasında Güvenlik Konseyi'nde 1373 sayılı kararı alıp konsensusla işte büyük o New York ve Amerika'daki saldırılara karşı bir karar alabildi. Ondan sonra da belki biraz sonra geleceğiz, Birleşmiş Milletler bazı çabalar içine geldi, girdi. Fakat bunların da hiçbir verimi olmadı.
Aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlara baktığımızda büyük bir çoğunluğunun Taliban'la ilgili olduğunu görüyoruz. Ve 11 Eylül saldırılarından sonra alınan kararlar bunlar.
Evet, 11 Eylül'ün sıcaklığı içerisinde bu alınabildi. Sonrasında yıllar geçtiği zaman, zaman geçtiği zaman yine terör nedir, terörist nedir, tanım nedir vesaire üzerinde durulup terörle mücadele konusunda hiçbir şey yapılamadı. Bununla ilgili önemli bir gayret 2013 yılında başladı. Şöyle ki Birleşmiş Milletler'in organları bu konuda yetersiz olduğundan dolayı dediler ki bir yeni bir platform oluşturalım. Bu da uluslararası örgüt olarak çalışmasın. Daha karar almamak, karar almasın herhangi bir şey. Taraflar bir araya gelsin, bir platform oluşturalım dediler. Terörle Mücadele Küresel Forumu denen bir forum oluşturuldu. Buna yine devletler katılıyor. Ama geleneksel uluslararası örgüt gibi veto hakkı, işte herkesin karar alma hakkı olmayan toplantıların sonunda işte sonuç bildirgesi yayınlayan bir de çalışma grupları oluşturan, buna Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye başlangıçta ikisi de eş başkan olarak 2013-2015 arasında şey yaptı, faaliyetlere girdi. Ben de Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde yaptığımız çalışmalar kapsamında oraya uzman olarak toplantılarına katıldım. Bunun sonucunda karar almadan toplantılar yapıldığında sonuç tanımlanabildi. Ve yeni tür bir uluslararası örgütlenme biçimi çıktı. Ve bunun sonucunda da Eylül 2014 tarihinde Güvenlik Konseyi'nden özellikle başta DAEŞ'e karşı olmak üzere bütün cihatçı, selefist, terörist organizasyonları ve Suriye'de bulunan bütün terörist organizasyonları tanımlayacak. İşte yabancı terörist savaşçılar, ona karşı yapılacaklarla ilgili tedbirler, bir konsensus oluşabildi. Bu da aslında uluslararası örgütler açısından düşünüldüğünde onların verimsiz mekanizmalarına karşı bir ara yol olarak çıktı. Yeni bir türev örgüt olarak ortaya çıktı. Terörle Mücadele Küresel Forumu.
Evet, küresel terörizm, güvenlik, uluslararası ilişkiler ve dünya ekonomik sistemi üzerinde etkisi olan bir olgu. Ve bu nedenle de uluslararası platformlarda arayışlar söz konusu. Batı bu eylemleri Batı demokrasilerinin hedef alındığı şeklinde değerlendiriyor özellikle. Biz bu hedefi, hedef terörist eylemlerin hedefinde batılı değerler, Avrupalı değerler, bizim kendi tarihi birikimimiz, demokrasimiz ve insan haklarımız söz konusudur şeklinde bir yaklaşıma sahip. Batı odaklı bir yaklaşım bu. Diğer ülkelerdeki terörist eylemlerin hangi boyutta olduğu ve neden kaynaklandığına ilişkin bir değerlendirmeyi içermiyor kuşkusuz bu yaklaşım. Ülkelerin de yerel ve ulusal ölçekte terörizmle mücadele etmeleri büyük mali kaynakları gerektiriyor. Ancak bu mali kaynaklar karşısında etki de çok sınırlı. Bu nedenle uluslararası çalışmalar önem kazanıyor artık günümüzde. Çünkü terörist örgütleri biz ulusal ya da yerel ölçekte değerlendiremiyoruz. Görüyoruz bunları. Bunun sonuçlarını bugün görebiliyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle örgütler de geliştiler. Kendileri de bu dinamiğe uydular. Yeni boyutları var kuşkusuz. Haberleşmeden finansmana ve örgütlenmeye kadar bir dizi kolaylık sağlıyor sistem. Birleşmiş Milletler'den söz ettiniz. İsterseniz Birleşmiş Milletler konusunda ekleyecekleriniz varsa onları alalım. NATO'nun değişen konseptinde terör ne ölçüde yer alıyor ve teröre ilişkin mücadelede NATO nerede duruyor? Bununla devam edelim.
Evet, bence konuşmanızda çok önemli bir hususu belirttiniz. Aslında terör örgütleri şu anda siyasi haritalarda var olan ulus devletlerinin sınırlarını tanımıyorlar. Sınırları aşan bir organizasyon içindeler. Fakat devletler kendi sınırları dahilinde bir aslında bir mücadele içine giriyorlar ve uluslararası çabalarda da bu sınırlar gözüküyor. Dolayısıyla daha başlangıçta kompartımanları ayırmış oluyor devletlerin terörizmle olan mücadelesi ve her bir ayrı modül birimler halinde oluyor ve tek büyük bir kütle olarak yer almıyor. Ama buna karşılık terörist organizasyonlar, örgütler aslında daha büyük alanları kapsar hale geliyor. İşin doğasında, daha mekaniğinde karşılıklı olarak bu devletler aleyhine bir açık yaratıyor. Ve devletler, açıkçası şunu söyleyeyim, biraz daha ayakları üzerine oturtacak şekilde söyleyelim. Örneğin işte DAEŞ terörü. DAEŞ terörüne karşı şu anda bütün ülkeler ortak hareket etmek zorunda. Nedir bu? Potansiyel terörist olacak olan kişiler. Ulusal ortamda olduğunda biz ne yapıyoruz? İşte sabıka kaydı, işte onunla ilgili istihbaratı bilgiler, olabilirlik olasılığı, takip edilen kişiler, işte güvenlik kuvvetlerinin medyada yansıdığı kadar çeşitli tedbirleri olduğunu görüyoruz.
Veri paylaşımı.
Evet, veri paylaşımı. Yani kurumlar arası, ülke içinde veri paylaşımı. Fakat devletler arasında bu uluslararası alanda veri paylaşım olmadığından dolayı bir ülkenin sınırından çıkıp başka bir ülkenin sınırına geldiğinde bu takip edilemiyor. Hani Amerikan filmlerinde bir eyaletten başka bir eyalete gider, orada daha rahat olur vesaire gibi bir husus var ya. Bunun devlette, filmlerde olanın devletler arasında olduğunu görüyoruz ve bu da büyük bir açık yaratıyor. Bundan faydalanıyor. Buna karşı uluslararası kamuoyu aslında etkili bir organizasyona girmek zorunda. İyi haber şu, Birleşmiş Milletler'de terörle mücadele, terörizmle mücadele komitesi diye bir komite kuruldu. Bu komite ilk versiyonu 2001 sonrası kurulmuştu. Son derece etkisiz olduğundan dolayı Terörle Mücadele Küresel Forumu 2010'lu yıllarda kuruldu, biraz önce bahsettiğim gibi. Şu anda o forumun desteğiyle Birleşmiş Milletler'in Terörle Mücadele Komitesi etkin tedbirler alabilmeye başladı. Tabi yalnız burada yine de şu ortaya çıkıyor. Hala benim senin teröristin, benim güvenlik savaşçım vesaire ayrımları var. Biraz önce PYD özelinde söylediğim gibi. Sanıyorum dünya şapkayı önüne koyacak ve diyecek ki biz ne olursa olsun değerler üzerinden ve kıstaslar üzerinden teröristleri tespit edelim. Ve menfaatlerimiz kısa vadede olsa da olmasa da terörist olmak uzun vadede hepimizin aleyhinedir demek gerekiyor. Tam bu noktada NATO boyutuna dönecek olursak uluslararası çabalarda, açıkçası NATO ile Birleşmiş Milletler'i karşılaştırdığımızda NATO işte eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde rüştünü ispatladı. Birleşmiş Milletler ipe un serdiği için NATO 1995 yılında bütün sorunu önemli orta ölçüde insan ölümlerini önleyecek hale getirdi. Bu anlamda daha operatif, kolluk, askeri kuvvetlerle ilişki içerisinde üye devletler arasında rahatlıkla bir ortak anlayışa gidebilen.
Bunda askeri örgüt olmasının rolü var mı? Yoksa evet. Birleşmiş Milletler bu konuda biraz daha yavaş mı davranıyor? Yugoslavya örneğinde bunu gördük. Avrupa'nın evet. ortasında diğer Avrupa ülkeleri konudan uzak kaldılar. Evet. Gözlerinin önünde gelişti olay ama Birleşmiş Milletler'in kararını beklemeden, bir müdahale kararını beklemeden NATO'da müdahalesi yaşandı.
Aslında NATO sadece askeri bir örgüt değil, siyasi bir örgüt ama askeri yapılanması çok kuvvetli olan, evet, bir örgüt. Bütün üye ülkelerin askeri yapıları birbirine uyumlaştırılmış vaziyette ve işte önemli bir sınav atlatmış durumda, Soğuk Savaş gibi. Sonra işte Soğuk Savaş sonrası dönemler gibi Afganistan'da önemli bir inisiyatif almış durumda. Almıştı ve öyle ya da böyle bir dereceye getirdi. Ben NATO ile Birleşmiş Milletler'i mukayese ettiğimde NATO'nun bölgesinde, işte Kuzey Atlantik bölgesinde, bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa'yı da kapsayacak şekilde etkili tedbirler alabilecek bir mekanizması olduğunu iddia edebilirim. Fakat maalesef Birleşmiş Milletler'de global, küresel düzeye çıkıldığında bununla ilgili etkililik açısından negatiflik oluyor. Ha, bunu da unutmayalım, şunu da unutmayalım. Tabii biz terörle mücadele için söylüyoruz. Örneğin işte mülteciler yüksek,
tabii,
komiserliği.
Tabii işte şu an konumuz terörle mücadele.
Evet, evet, o konularda iyi şeyler de yapılabiliyor yani.
Evet. NATO'nun yeni stratejisinde ekonomik ve siyasal istikrarsızlıklar, etnik çatışmalar ve kitle imha silahlarının yaygınlaşması birinci dereceden tehdit sınıfında sayılmış durumda. Bunu da bekleyelim ve Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı'nın arkasından yayınlanan ortak bildirilerde de terör konusunda hükümlerin yer aldığını görüyoruz. Avrupa'ya baktığımızda 1970'lerde Avrupa'da İspanya, Fransa...
Burada bir noktaya gireyim. NATO ve kitle imha silahları ile ilgili olarak uluslararası güvenlik literatüründe terörle çalışanların şu anda en korktuğu husus başınıza gelmedi. O da kitle imha silahlarının teröristlerin eline geçmesi ve eylemlerde kullanılması, ki bunlar nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar gibi karşımıza çıkıyor. En kötü durum senaryosu, teorik olarak olan en kötü durum senaryolarını daha yaşamadık. Bu da aslında bir kötü bir haber olarak bence bir ileteyim. Çünkü teknoloji ve bilgi herkesin elinde kullanılabilir hale geldi. Evet. Ve bu kitle imha silahlarının teknolojilerinde ilgili bilgiler de bireylerin eline geçmesini bekleyebiliriz. Ve o zaman da bu mümkünlük dehşet senaryolarını da çıkarıyor.
Evet, bunu sarin gazının kullanıldığı Tokyo saldırısında nispeten yaşadığı dünya. Avrupa 1970'lerde İspanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'da ulusal düzeyde teröre karşı mücadele etti. 1980'ler sonrası uluslararası terörizmden etkilendiğini görüyoruz. İlk kez de 11 Mart 2004'te Madrid'de patlayan bombalarla terörizmin değişen yüzüyle tanıştı Avrupa. Terörle mücadele konusunda 1995 Paris metrosu saldırısı Avrupa için bir işbirliği açısından bir dönüm noktası. 11 Eylül ise bir kırılma noktası. 11 Eylül öncesi ve sonrasında Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde ulusal güvenliğe, uluslararası güvenliğe yönelik tedbirler, destek ve terör konusundaki değerlendirmelerini soralım Sayın Yalçın.
Burada da iyimser bakış açım var. Şöyle ki, evet, dünkü Brüksel saldırıları, cumartesi günü İstanbul'da olan bombalama gerçekten bizi karamsar bir havaya iletiyor, aktarıyor. Ve biz bunun hali hazırda güvenlik ve asker, polis, silahla alınan tedbirler açısından düşünüyoruz. Ama 21. yüzyılın çok önemli bir silahı var. O da bunlar mermi vesaire değil, bunlar da bilgi. Bilgiye yönelik olan şeyler. Ve bu bilgi devriminin getirdiği hususlar, işte liberal ekonomik sistemlerde bize kullandığımız cep telefonlarıyla alışveriş merkezine gittiğimizde bizim tüketim alışkanlığımızı telefonlarımız vasıtasıyla takip eden firmalar bizim ilgimizi çekecek bir mağazanın önüne geldiğinde bize o mağazayla ilgili tanıtım veriyor. Yani bilgi inanılmaz şekilde kullanılıyor. Şu anda eğer uluslararası kamuoyunda bir işbirliği olursa, devletler birbirleri arasında bilgileri paylaşır hale gelirse, firmaların yaptığı gibi, çok uluslu firmaların yaptığı gibi, çok uluslu platformlarda bunlar yapılırsa, bu teknolojilerin, bilgi teknolojilerinin güvenlik alanına aktarılması ve bizlere, normal vatandaşlara, terörün kurbanı olma potansiyeli olan insanlara uyarılması konusunda bilgi verebilir ya da saldıranların tespit edilmesi konusunda güvenlik güçlerine inanılmaz imkanlar sağlayabilir. Bu takipler vesaire bilmem ne inanılmaz derecede mümkün. Bunun önündeki en büyük engel devletler arasındaki bilgi paylaşım. Eğer bu olursa, İnanın yani o bu bilgi toplumu, yani işte ikinci Rönesans dediğim insan aklına destek olacak yazılımlar, şu anda gerçekleşiyor. İşte dünyanın her yerinde gerçekleşiyor. Bunun ticari kullanımları güvenlik kullanımlarına geçecek. Geçtiği zaman da insanlar aslında güvenliklerini sağlayabilecek ortamlarda yaşayabilecek. Bununla ilgili bütün inovasyonlar yapılmış durumda. Sadece oraya adaptasyonu gerekiyor. Ben bunun çok kısa sürede olacağını düşünüyorum.
Evet, Fransa'nın Belçika'dan kısa bir süre önce böyle bu yönde bir talebi olmuş. Yolcu bilgilerinin paylaşılması konusunda.
Evet.
Ve sanıyorum iki ülke arasında da yürürlüğe girecek ya da uygulanmaya geçecek aşamadaydı ki bu saldırı gerçekleşti.
Uluslararası Sivil Havacılık Birliği bu konuda bütün dünyanın yolcu bilgilerinin paylaşılması, bu tabii çok küçük bir unsur. Birçok
evet.
bilginin evet. paylaşılması gerekiyor.
Aslında her ülkenin kendi bir veri tabanı var. Bunları birbirine eklemlendirmek
evet.
ya da bu veri akışını sağlamak çok da zor olmasa gerek. Çünkü insanın karşısında çok ciddi bir tehdit var. Terörizm. Buna karşı da mümkün olduğu ölçüde işbirliğine gitmek asıl olmalı diye.
Ve yani belirtmek. Bizi evet. en çok koruyacak olan bu bilgi.
Evet.
Bu bilgi ve veri madenciliği, bu konudaki gelişmeler bize çok olumlu sinyaller veriyor. Bunu da iletmek isterim.
Son olarak AGİT'le ilgili soru yöneltmek istiyorum. AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Teşkilatın belgelerinde etnik temel üzerine kurulup işletilen devlet destekli uluslararası silahlı terör faaliyetleri en önemli güvenlik riski olarak kabul ediliyor. Bunun dışında uluslararası güvenliğe yönelik terörle mücadelede belirlediği normlar var mı AGİT'in? Çünkü AGİT güvenliğe ilişkin ilke, norm ve standartlar geliştirilen bir teşkilat. Bu konuda neler söylersiniz Sayın Yalçın?
Evet, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın etnik temel üzerine kurulup işletilen örgütleri tehdit olarak algılaması maalesef eskidi. Yani şu anda şöyle bir durum var. Biz mesela Türkiye olarak PKK terör örgütü ve IŞİD terör örgütünün yani etnik temelli olan çok radikalleşmiş bir terör örgütü var bir tarafta ve çok büyük bir tehdit Türkiye için. Öbür tarafta IŞİD gibi dini radikalleşmiş ve saptırmış dini temelli dini temeller üzerine oturmuş bir örgüt var. Açıkçası
dini kendisi için meşrulaştırma aracı
kullanan son derece sapkın bir hale getirmiş artık işin içine. Maalesef bu dini sapkınlaştıran ve işte selefist, cihatçı diyorlar vesaire diyorlar, bir sürü tanımlamalar yapıyorlar. Bunları geri döndürmek, etniği geri döndürmekten çok çok daha zor. Ve bize yani ya bizim Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın tanımladığı en büyük tehdit dediği etnik temel örgütlerin çok daha ötesinde bir tehditle karşı karşıyayız. Maalesef yani bunun ötesine geçmiş durumdayız diye düşünüyorum.
Aslında konuşmanın genelinde Türkiye için bu anlamda ciddi tehlike ve risklerin olduğundan söz ettiniz. Sınırlarımızın ötesinde olan ve sınırlarımızın içinde olanlar toplumu hedefleyen birçok terörist eylem içinde zemin hazırlayacak oluşumlar gibi görülüyor. Bunlara karşı Türkiye ve uluslararası örgütlerin ortak hareket etmesinin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Açıklamalarınız için teşekkür ediyorum Sayın Haldun Yalçınkaya.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, bu programda terörle mücadelede uluslararası kuruluşların yaklaşımını Doçent Doktor Haldun Yalçınkaya ile değerlendirdik. Süremiz de doldu. Gelecek hafta Orta Doğu'nun bir başka konusunda buluşmak üzere. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve teknik yapımda Burak Hararoğlu. Daima güven ve esenlik içinde olmanızı dileyerek ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.
Huzur arayan topraklar.